Ayrım 19, sayfa 248. Nur. ATV'nin yenisindeki fahişe karakterini üstü kapalı ima ederek filan değil, adıyla soyadıyla CHP milletvekili Profesör Nur Serter'in adı verildi. Sonra da güya pardon denildi. Nur Serter demek istemedik, Nur Serteş demek istemiştik. Fahişe hata yapılmış yani. Sehven bir nevi. Halbuki aynı grubun gazetesinde bir köşe yazarı çocuk bakışçısı diye İstanbul'a gelen Türkmen kadınlarının fuhuş yaptığını iddia edince bizzat gazetenin patronu tarafından derhal işten kovulmuştu. Ayrıca Moğolistan nüfusun azaldığı, 6 kadına bir erkek düştüğü, çaresiz kalan Moğolistan'ın Türkiye'den 20 bin erkek istediği yolunda asparagaz bir haber uydurulduğunda Rütük devreye girmişti. Bu palavra yayınlanan ATV'ye uyarı cezası vermişti. Bakalım hakarete uğrayan kadın CHP'li kadın olunca neler olacak? Ki aynı grubun gazetesinde CHP milletvekili Şafak Pavey için hem özürlü hem CHP'li diyene hiçbir şey olmamıştı. Çünkü maalesef Türkiye'de kadın almak zor. CHP'li kadın olmak daha da zor. Nur Serter'in bir fotoğrafı. Ekonomi profesörü Nur Serter 28 Şubat sürecinde İstanbul Üniversitesi rektör yardımcısıydı. Türbanları üniversiteye sokmadığı iddiası da şeriatçı medya tarafından hedef haline getirilmişti. O dönemde YÖK'ün yasak kararını uygulayan onlarca rektör, yüzlerce profesör olmasına rağmen ısrarla Nur Serter'e saldırılıyordu. Çünkü aslında Nur Serter'in şahsında laik dünya görüşüne saldırılıyordu. Nur Serter'in Atatürkçü, çağdaş bir eğitimci olması ve bu görüşleri korkmadan savunma cesaretini göstermesi dincileri çılgına çeviriyordu. AKP'nin de daima hedefindeydi. İktidar Partisi 2015 seçimlerinde türbanlı olduğu için üniversiteye giremeyen kızlarla alakalı kampanya reklamı yapılmış, Nur Serter'e benzeyen bir karaktere rol vererek oy toplamaya çalışılmıştı. Ayşe. Ali'nin eski eşi hastaydı. Ali ile Ayşe evlendi. Sanırsın nikah şahidiyiz. Kadınlar bütün erkekleri öfkelendi. Erkek milleti böyle. Hastalansak aynısını yaparlar. Hepsinin gözü dışarıda. Ali ile Ayşe balayına çıktı. Sanırsın beraber çıktık. Kadınlar bütün erkekleri saydırdı. Erkekler yaşlanınca azıyor. Balayında bile aldatır bunlar. Beni balayına götürmemiştin. Ali'nin eski eşi vefat etti. Sanırsın biz öldürdük. Kadınlar bütün erkekleri suçladı. Erkekler huzura ermiştir artık. Ölsek yarın evlenirler. Ayrılırsak cenazeme gelme. Ali ile Ayşe boşandı, sanırsın biz boşandık. Kadınlar bütün erkekleri genelledi. Erkeklere asla güvenilmez. Bunların yeminine inanılmaz. Hepiniz aynısınız. Sevgili kadınlar, hadise nihayete erdiğine göre izninizle iki çift laf da biz edelim. Ali'den bize ne kardeşim? Vekalet mi verdik adama? Ayşe evlenmeden önce şarkıcı Neco'nun kızı olarak tanınıyordu. Gazetede köşe yazarı oldu, kitap yazdı, babası gibi şarkıcı oldu, albümünü çıkardı. Televizyon programı yaptı. Türkiye'de şöhret olmak zor mu? Sorusunun cevaplarından biriydi. Ayşe Öz Yılmazel fotoğrafı. Çiçek. 4 sene önce 2008'de baskın üzerine baskın yiyen sıfır noktasındaki karakolun hemen eteğinde bulmuştuk onu. Akdüt'ün köyünde. Adı Çiçek. Star Haber ekibinin gözünü budaktan sakınmayan sevgili arkadaşlarım Turgut Erat ve Mustafa Şap anında uçmuş 17 şehit verdiğimiz günün gecesinde varmıştı Akdüt'üne. Duvarlardaki mermi deliklerini yaşanan dehşeti gösteriyor. Tanıklarla köyün sakinleriyle konuşuyorlardı. Canlı yayında. Bir kız çocuğu geldi Turgut'un yanına. Pıtı pıtı boy, iri iri gözler, henüz 9 yaşında. Avucunda sokaktan topladığı mermi kovanlarıyla. Ve şırrak diye uzatıverdi kameraya. Kurşun değil, kalem tutmak istiyoruz, okumak istiyoruz diye haykırdı. En başta biz, Türkiye ekran başında dondu kaldı. Çocuk olmak bizim de hakkımız diye devam etti. Televizyonlardan öğrendi, pırıl pırıl Türkçesiyle. Biz de mutlu olmak istiyoruz, biz de başarılı olmak istiyoruz. Atatürk yaşasaydı okulumuz kapanmaz dedi, hıçkırmaya başladı. O ağladı, biz ağladık. O kaderine, biz utancımıza. Başımıza gelmeyen kalmadı sonra. Bırakın köyü, Şemdinli'den yayın yapmamız bile engellendi. Gözaltına almaya kalktılar. Hatta mahkemeye verildik. Ama değmişti. Yürekli Çiçek'in sözleri en taş kalplerde bile tomurcuklandı. Kapısına kilit vurulan okul açıldı. Hatırlarsınız mutlaka. Çiçek'in elinden tuttuk, İstanbul'a getirdik. Çok merak ediyordu. Hayatında ilk kez deniz gördü. Atlı karıncaya vapura bindi. Yardım yağdı. Ev alındı Çiçek'e. İşte tam o günlerde oraya atandı Erhan. Kolları sıvadı. Bismillah. İşe Aktutun köyünden başladı. Valiyle beraber devletin gönderdiği parayı ikişer bin liralık çekler halinde ev ev kapı kapı dolaşarak en başta Çiçek'in ailesi Aktutun sakinlerine dağıttı. Sadece Aktutun değil, bütün Şemdin'in onun sorumluluk alanıydı. Mesaisinin önemli bölümünü esnaf ziyaretlerine ayırdı. Sorunlarını dinledi, hötsöt yapmadı, arkadaş oldu, kepenk kapatma eylemlerini en aza indirdi. Sınır ticaretinin gelişmesinde büyük pay sahibiydi. Kaymakam ve Emniyet Müdürü'yle birlikte Esenler'e hudut kapısından İran'a geçiyor, dostluk temasları kuruyor, İran mülkidaşlarını bizim tarafta ağırlıyordu. Kan davalarına son verdi. Aralarında senelerdir husumet bulunan Öveç ve İnan sülalelerini müftü ve kaymakamla birlikte camide bir araya getirdi, barıştırdı. Devlet hastanesinde hemodiyaliz ünitesi açılırken sadece basına poz verenlerden değildi, Çevreköy ve mezralardan sayısız böbrek hastasının taşınmasına bizzat yardımcı oldu. Yöre halkını akrabaları gibi tanıyor, kendi ailesi gibi yakından ilgileniyordu. Mesela kalbinde 3 delikle dünyaya gelen, 3 defa ameliyat olmasına rağmen kurtarılamayan 10 yaşındaki talihsiz Amed'in taziye evinde adeta öz amcaydı. Her 19 Mayıs 23 Nisan, her 29 Ekim 10 Kasım, 18 Mart Çanakkale Zaferi memleketin öbür ucunda düzenlediği törenlerle yaşattı. Atatürk'ü anma yürüyüşleri yaptırdı. Nevruz'da halay çekti, Halk Eğitim Merkezi'ndeki gençlik konserlerinde Kürtçe şarkılar eşlik etti. Tiyatro oynansın diye ilk salonun kurdelesi kestirirken en ön sıradaydı. İki kız çocuğu babasıydı. Çiçekler okusun diye çırpındı. Kerpiç evlerden oluşan Ceviz Pınar mezrasında altısı kız sadece 8 öğrencisi bulunan tek derslikli okulun yapımına nezaret etti. Açılışını yaptı. Elini taşın altına koyanlardandı. Onlarca köy okulunun inşaatında amele gibi çalıştı. Kum taşıdı, çivi çaktı. Öğretmen evine göz bebeği gibi bakıyordu. Öğretmenlerin rahat etmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri için 24 saat emirlerindeydi. Defalarca çarpıştı, vuruştu, vuruldu, gaziydi, binbaşıydı. İskenderun'a atandı. Dün pusu şehit oldu. Ya Çiçek derseniz okuyor, çok başarılı. SBS'ye hazırlanıyor. Kendisi gibi çiçekler açsın, Erhanların çabasına değsin. Utanmadan hala lay lay lom yaşayan Türkiye'nin hissetmediği yaralarını iyileştirsin diye. Doktor olmak istiyor. Çiçek Aysal, genç bir kız fotoğrafı. Erhanların çabası boşa gitmedi. Çiçek köyündeki Şehit Teğmen Nadir Ozan İlköğretim okulunda okuyordu. Eğitimine devam edebilmesi için Şemdinli merkeze taşındılar. Yavuz Selim İlköğretim okulunu bitirdi. 2015 itibariyle Şemdinli Sabri Özel Anadolu Lisesi'nde 4. sınıfa geçmişti. Derslerinde son derece başarılı, karnesinde hiç zayıf yok. 2016'da üniversite sınavına girecekti. Safiye. 110 sene evvel Edirne'de dünyaya gelmiş, İstanbul'da önce Alman mektebini, sonra Fransız mürebbiye mektebini bitirmiş. Henüz 13 yaşındayken lise için Almanya'ya gönderilmiş. Münih Üniversitesi'nde edebiyat ve felsefe diploması almış. Şarkiyat diploması yapmıştı Safiye. Çok güzeldi, etrafını ışık saçıyordu. Dönemin Türk kızlarına kıyasla saçı başı giyimi davranış biçimleri açısından özgür ruha sahipti, cesurdu, gönlü tutuştu, aşık oldu. Hintli delikanlı, okuldan arkadaşı da evlenmeye karar verdiler. Gel gör ki ikisi de yurtseverdi. Hangi ülkede yaşayacaklar? Daha işin başında anlaşamadılar maalesef. Vatanını yüreğine tercih etti Safiye. Son bir öpücük vedalaştı, topladı bavulunu memlekete döndü. 1926'ydı. Yazmaya başladı, duygularını romanlara döktü. Aşkı hiç tatmamak mı yoksa tattıktan sonra yalan olduğunu anlamak kaybetmek mi diye sordu mesela. Aşık olan zaten olacağını almıştır. Artık bir şey isteyemez. Bundan geri o verecektir, hep o verecektir dedi. Sen yalnız sevdiğini kaybettin, ben ise sevdiğimi de, sevginin kutsiyetini de. En büyük acı sevmek ve günden güne ayaklar altında çiğnenip paçavra edildiğini görmektir dedi. Ki Türk edebiyatında aşkı en derin o tarif etmiştir bana göre. Kadınlar da hep roman kahramanları. Kırılgan, düş kırıklığına uğramış kadınlar. ve kaleminin gücünün yanı sıra çok çok önemli bir özelliği daha vardı. Doğuyla batıyı harmanlarken muasır medeniyetle sosyal hayata hakim geleneksel arasında sıkışılan, bocalayan insanlarımızın kuşak farklarının deştiği kültür çatışmalarını irdeledi. Bir gün oturdu, sene 1938, Ülker Fırtınası'nı yazdı. Batı'da müzik eğitimi almış, ayıp mayıp dinlemeyen, ailesinden ayrı evde tek başına yaşamak isteyen Nuran'la evli ve çocuklu Sermet'in umutsuz aşkıydı. Müsveddilerin çantasına koydu, Yunus Nadi'nin kapısını çaldı. Henüz kitap olarak piyasaya çıkması beklenmeden Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika edildi. Çift manalıydı Ülker. Boğa takım yıldızının adıydı. Aynı zamanda denizcilik literatüründe bir fırtınanın adı. Zaten hem fırtınalı bir aşk anlatılıyordu hem de sosyal yaşamdaki fırtınaları. Dönemin edebiyat aleminde patlama yapan, adeta fırtına gibi esen bu romanı okuyanlar arasında genç bir adam vardı. Eminönü Nohutcuhan'daki küçücük atölyesinde bir yandan bisküvi üretiyor, bir yandan harıl harıl Ülker Fırtınası'nı okuyordu. Doğu ile Batı'yı harmanlarken muasır medeniyette gelenekseli çok iyi okumayı başaran bir adamdı. Şirketinin adı 3 Yıldız'dı. Popüler bir marka adı arıyordu. Safiye Esin kaynağı oldu. Sözlük anlamı da gayet uygundu. Ha 3 Yıldız, ha 7 Yıldız'dan oluşan Ülker. İşini aşk da yap diye boşuna dememişler. Aşk romanından yola çıktı, kazandı. Bisküvilerin adı Ülker olur olmaz fırtına gibi esmeye başladı. Dedim ya, gelenekselciydi ama muasır medeniyeti iyi harmanlıyordu. Reklam denilen kavramı bu memlekette ilk keşfedenlerden oldu. Daha önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir, akşama babacığım unutma Ülker getir sözleri Nuri Gamsız, bestesi Süheyl Denizli tarafından yazılan bu reklam sloganı 7'den 77 herkesin ağzındaydı. Ezberlendi, marş gibi oldu. Safiye'nin Ülker'i öyle bir hale geldi ki Safiye'den ilham alan o genç adam Berksan olan soyadını Ülker olarak değiştirdi. Sabri Ülker adını aldı. Ve bana sorarsanız, vizyoner ticari zekasının en önemli özelliği, kuruluşların değerini kavrayamayan, küçümseyen Doğu kültüründe Batı yaklaşımıyla kuruş kuruş imparatorluk kurmasıydı. Senelerce ve bugün bile hala para üstü olarak kullanılır kuruş etiketli Ülker ürünleri. O nedenle biz 25 kuruşun kıymetini bilmiyoruz ama o aynı 25 kuruşlarla 25 bin kişi çalıştırıyordu. Gazozdan işlerle uğraşmayı bırak diyen nasihat eden bir toplumdan, gazozdan işlerle uğraşa uğraşa dünya devi Coca-Cola'nın CEO'su olmayı başaran muhtar kentin çıkması gibi. Safiye'ye dönersek, sadece denizlerde değil, duygusal dünyamızda derin dalgalanmalar yaratan Ülker doğumlu fırtınası, her sene 10 Haziran'da esmeye başlar. 3 gün sürer, 12 Haziran'da diner. Sabri Ülker'in tam da 12 Haziran'da vefat etmesi ise, sanırım kaderin cilveleri üzerine eşsiz eserler bırakan Safiye'nin bile hayal edemeyeceği bir romanın öyküsüdür. Safiye Erol'un bir resmi. Safiye Sami adıyla tercümeler yaptı. Dilara adıyla öyküler yazdı. 1931'de Deniz Kuvvetleri'nde çakçıbaşı olan Nurettin Erol ile evlendi. Erol soyadını ilk kez Kadıköy'ün romanında kullandı. Çocukları olmadı. Kız kardeşi Refiye vefat edince yeğeni Aydın'ın nüfusunu aldı. CHP'liydi. İstanbul'da belediye meclis üyeliği yaptı. 1964'te 62 yaşındayken gözlerini yumdu. Karacaahmet'te yatıyor. Tukaş. Bembeyaz ekmeğini maden ocaklarının zifiri karanlık dehlizlerinden çıkaran bir adamın evladıydı. Bir yandan çalıştı, bir yandan okudu, öğretmen oldu. İlk görev yeri Ücra'da, patikadan başka yolu olmayan bir köydü. Gitti. 1980 darbe, solcu dediler, tutuklandı, yattı çıktı, sürüldü oradan oraya defalarca. Soruşturma açıldı, aklandı, dava açıldı, kazandı. Senelerce boğuştu, hepsinden haklı, hepsinden tertemiz çıktı. Doğru bildiğini söylemekti tek suçu. Aşık oldu, evlendi, eşi de öğretmendi. Oğul doğdu, Ulaş. Okuttu, bize emanet etti, İzmir Ege Üniversitesi'ne gönderdi, emekli oldu. Taksitle ancak iki göz oda ev aldı. Topusunu eşinin üstüne yaptı, hayatı boyunca pazarlık, parasızlık çekmiş. Parayla hiç işi olmamıştı. Ödenmeyeceğini bile bile arkadaşlarına kefil oldu. Ödediği borçların haddi hesabı yoktu. Hiç otomobil olmadı mesela. Öğrencileri de onun serveti, bir de Tukaş. Kurs harcıncısıydı. dişiydi. Sevimli mi sevimli. Kahverengi burun. Beyaz kırçıllı yelpaze gibi koca kulaklar. Yavruyken getirmişlerdi Tukaş salça kulisinde. Güldü. Adıyla beraber gelmiş. Tukaş olsun adı dedi. Can yoldaşıydı. Avcıydı çünkü ama avcılığı da bir acayipti. Vuran değil kurtaran. Bir defasında yaralı göğük buldu. Eve getirdi. Tedavi etti. Doğaya saldı. Yaban Hayatı Koruma Derneklerinden sayısız ödülü vardı. Atmaca beslerdi. Büyütür bakar günü gelince özgürlüğü uçururdu. Hiçbir canı tutsak olmamalı derdi. Çevreciydi. Artistlerinden değil aktivistlerinden. Derelere santral kurulmasına karşıydı. Vatan topraklarının peşkeş çekilmesine itirazı vardı. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın yalakalığı ona göre değildi. Tırsmaz yüreğini ortaya koyardı. Baktılar susmuyor. Gözüne gaz tıktılar öldürdüler. Öğretmen gitti. Tukaş hayata küstü. Şalteri indirdi. Kefen içindeki arkadaşı evinin şuncacık mesafesinde toprağa verilirken en öndeydi. Sabaha kadar nöbet tuttu. Kabir başında kokladı toprağı, inledi. Bir daha asla gitmedi. Yanından bile geçmedi. Yemeği içmeyi kesti. Yedisinde mevlüt okunana kadar yuvasından çıkmadı. Ağzına tek lokma sürmedi. Kahkaha dolu gözlerinde artık sadece hüzün hakimdi. Halk festivali yaptılar bir süre sonra. Öğretmeni andılar. Sanki telefonuna davet edilmiş gibi koştu. Yürüyüşe katıldı değil mi? Ve oğul okul için mecburen İzmir'e döndü. Anne oğluna taşındı. İncir ağacı dikilen baba ocağında amcanın yanında kaldı Tukaş. Zorla ağzına tıkıştırıyorlar ama yemiyordu. İğne ipliğe dönmüş. İğneniye zayıflamıştı. Yalvarıp yakarıyor. Hiç olmazsa birazcık değişiklik olsun. Hayata bağlansın diye ava götürmek istiyorlar. Çok sevdiği, uzman olduğu halde gitmiyordu. Mecali yoktu. Bırak ava eşlik etmeyi, gezintiye çıkmayı bile istemiyordu. Ta ki o sabah. Amca ve dostları bagajı yüklerken fırladı yerinden aniden. Eski günlerdeki gibi atlayıverdi artık koltuğa. Şaşırdılar. Sevindiler aynı zamanda. Okşayıp öptüler onu. Ama suratlarına bile bakmadı. Yol boyunca sessizdi. Pencereden dışarı baktı hep. Dalgın dalgın. Vardılar az biraz iz takibi. Avucunun içi gibi bilirdi oraları. Buldu Edif'i. Arkasında dolandı. Havlaya havlaya sürdü namlıların ucuna dıran. Boynuz gibi azı dişlerine sahip azılı tabir edilen erkek yaban domuzu vurulmuştu. Düşmedi. Ölmez hemen. Bilen bilir yaralıyken en tehlikeli halidir. En iyi de Tukaş bilirdi. Senelerin tecrübesi. Normalde yaklaşmaz, etrafında dans eder gibi döner dolanır, çıldırtır. Bitirici vuruş gelene kadar dikkatini dağıtırdı. Öyle yapmadı maalesef. Direksiyonu tam gaz uçurma sürer gibi üstüne yürüdü. Karşısına dikildi. Dişlerini kılıç misali sallayan domuzun burnunun dibinde heykel gibi çakıldı. Bekledi. Ne yapıyorsun çığlıkları nafile? Kılını kıpırdatmadı. Kararlıydı. Bile bile kestirdi kendini. Hasretten ölemeyince kahrına böyle son vermişti Tukaş. Hani Mustafa Kemal'e vefalı, ideallerine sadık, kalemini satmayan gazetecilere köpek filan deniyor ya bugünlerde. Tukaş kadar insan olsak yeter. Bir köpeğin fotoğrafı, bir av köpeğinin fotoğrafı. Altında Tukaş yazısı. Öğretmen Metin Lokumcu henüz 54 yaşındayken biber gazıyla öldürüldü. Kursağar'ın ortalama ömrüne bakarsak Tukaş en az 7-8 sene daha yaşardı. Bir sene zor tahammül edebildi. Hopa'nın Canım Dağları'nda hayatını kaybettiği yerde toprağa verildi. Ayşegül. Korhan Yamaç Teğmen'de mayına bastı, sağ ayağını kaybetti, atıcılıkta yarışacak. Oğuzhan Polat mayına bastı, topuğu koptu, Zafer Korkmaz mayına bastı, dizinden gitti, okçularımız. 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatı başlıyor. 60'ı da evladımız mücadele edecek. Sakaryalı Mehmet Kıran okçuydu, Bedensel Engelliler Federasyonu'nda gönüllü çalışıyor, bize yardımcı oluyordu, askere gitti, Eruh'ta şehit düştü, onun için yarışacağız, diyor Zafer. Özlem Kalay, öğretmen. İlk görev yeri Bitlis'te. Köy okuluna götüren askeri araç devrildi, felç oldu. Hatice Bayar, ablası polisti. Ablasını taradılar. Hatice belinden vuruldu. Okçularımız. Gizem Girişmen, 11 yaşında. Trafik kazasında felç kaldı. Ankara Tevfik Fitlis ve Bilkent işletmeden şeref öğrencisi olarak mezun oldu. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca biliyor. 2008 Pekin'de tarihimizin ilk paralimpik altın madalyasını kazandı. Başkanı efsane atlet Edwin Moses olan Lawrence Dünya Spor Akademisi'nin Oscar'ın aday gösterildi. Gizem'i aday gösteren jüride Beckenbauer, Boris Becker, Sergei Bubka, Bobby Carlton, Nadia Comaneci, Emerson Fittipaldi, Kip Keino, Michael Jordan, Martina Navratilova, Max Pitz, Katerina Witt ve Pele vardı. İmzalı fotoğrafı masamda. Bana hediye ettiği oku ise ödüllerimin baş köşesinde durur. Masal prensestir o, okçumuz. Ayşegül Tahtakale'de. Tahtakale'de cami avlusuna bırakıldı. Adını soyadını Tahtakale Karaoğlu'ndaki polisler koydu. Çocuk esirgemede büyüdü. Zihinsel engelli güllecimiz. Mehmet Nesim Öner. Çocukken Diyarbakır'ın Uzunova köyünde çobandı. Yolda bulduğu mayınla oynarken patladı. Sol gözünü, sol kolunu, sağ parmaklarını kaybetti. 800 metrecimiz. İsmail Ar. Marmara depreminde Yalova'da yakalandı. Enkaz altında kaldı. Çıkarıldığında felçti. Ali asker turdan 11 aylıkken geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli oldu. Aytaç Ercan. Çocuk felci aşısı yaptırmayı unuttular. Bülent Yılmaz 26 yaşındayken trafik kazası geçirdi. Fikri Gündoğdu 17 yaşında silahla oynarken vuruldu. Tekerlekli sandalye basketbolcularımız. Çiğdem Dede 6 yaşındayken vurulan iğneden bacağını kaybetti. Halttercimiz. Hüseyin Alkan 19 yaşındayken iş kazasında gözlerinden oldu. Gol bolcumuz. Mustafa Demir kavgayı ayırmaya çalışırken Maganda kurşunuyla felç kaldı. Okçumuz. Turan Mutlu çocuk felci. Haltercimiz. Cevat Karagöl aile 6 aylıkken hatalı iğne atıcımız. Gülbin Su 3 yaşında çocuk felci. Özgür Özen trafik kazası. Doğan Hancı hatalı iğne. Erdoğan Aygan motosiklet kazası. Okçularımız. Özlem Baykız yüzücümüz gelişmiyor. Boyu 1.30'u geçmiyor. Bedensel engel nedeniyle milli takımımızda forma giyiyor. Ancak engelli olduğu kabul edilmediği için memur olarak işe alınmıyor. Devletimizin işine gelince engelli, işine gelmeyince engelsiz oluyor yani. Beytullah Eroğlu yüzücümüz. İki kolu omuzdan yok. Bir bacağı diğerinden 12 santim kısa. Kulaç atmadan yüzüyor. Bacaklarını gemi pervanesi gibi kullanıyor. Yemek, giyinme, diğer ihtiyaçlar sağ ayağının parmaklarıyla hallediyor. Kazandığı ödüllerle ailesinin geçimini sağlıyor. Çünkü babası mobilyacıydı, şimdi işsiz. Masör kursuna gitti, diploma aldı. Oğlunun masörlüğünü yapıyor. Burası Türkiye. Kolsuz yüzmek mümkün, iş bulmak imkansız. Eli ayağı tutan acizler ülkesinin insanüstü yeteneklere sahip evlatlarıdır onlar. Engelleri farklıdır. Ortak özellikleri ise bu memleketin halledemediği sorunlarının milli takımıdır. Hepsi sapasağlamdı. Terör, mayın, trafik kazası, iş kazası, maganda kurşunu, deprem, bürokrasi hazretlerinin marifetleri, sağlık faciası ve hatta cami avlusu dramı. Hiçbirimiz Usain Bolt olamayız ama sorunlarımızı görmezden gelmeye devam edersek hepimiz engelli olabiliriz. Çünkü doğuştan engelleri bir faydası olmadığı gibi sağlam insanların engelli yapma konusunda olimpiyat şampiyonudur Türkiye. Ayşegül Tahtakale'nin siyah beyaz bir fotoğrafı. Doping konusunda dünyanın en rezil ülkelerinden biriyiz. Bana göre hayat mücadelesindeki cesaretiyle, yüreğinin temizliğiyle Türk atletizminin tek gerçek altın madalyası Ayşegül. Karakoldaki polislerden çocuk esirgemeye, sosyal hizmetlerden atletizm hocalarına kadar Ayşegül'e emek veren tüm sorumlulara teşekkür borçluyuz. Sporu futboldan ibaret görüp Ayşegül'lerin çabasına yer vermeye tenezzül etmeyen medyanın hakikaten utanması gerekiyor. Cynthia. Dedesi Bağdat kadısı, babası padişah tarafından atanan heyeti ayan azasıydı. Çamlıca'da uşaklı bahçıvanlı, muhteşem bir köşkte yaşayan, oturmasını kalkmasını ecnevi lisanları bilen yakışıklı bir delikanlıydı. Yüksek tahsil için İskoçya'ya gönderildi ve Londra'da bir partide gördü onu. Güzeller güzeli İngiliz genç kadın şahane gülümsüyor, etrafına ışık saçıyordu. Vuruldu, aşık oldu. Gözler her şeyi anlatır derler ya, belli ki hisleri karşılıksız değildi. Zaten zarif birkaç cümleden oluşan sohbet sırasında işareti almış genç kadının her gün Hyde Park'ta at gezintisi yaptığını öğrenmişti. Sabahın köründe soluğu Hyde Park'ta aldı. Ah, ne tesadüf filan. Birlikte at bindiler, yemek yediler, muhabbeti ilerlettiler. Rüya gibiydi. Rüya gibiydi ama uyanması da vardı. Tahsilini tamamlamıştı, yurda dönmesi gerekiyordu. Kalsa olmaz, bıraksa hiç olmaz. Pat diye benimle evlenip Türkiye'ye gelir misin dedi. Genç kadın sevinç çığlığı attı. Coşkuyla boynunu atlayıverdi. Sonra az geri çekildi, oturdu, boynu büküldü. Hayatta en çok istediğim şey bu ama maalesef imkansız. Jack var dedi. Jack de kim ya? Genç kadının ailesi tiyatrocuydu. Oradan oraya turneyle dolaşan kumpanyaları vardı. Babası ölünce annesi bir adamla Avustralya'ya kaçmış. Kızını anneannesine bırakmıştı. Anneanne ne yapsın? Torununu acilen başpus etmiş. Tarihsizlik işte. Savaşa giden damat kim bilir nerede mıhlanmış, geri dönmemiş. Ardında henüz 16 yaşında hamile bir dul bırakmıştı. Jack oğluydu. Delikanlı dinledi, dinledi. Önce sıkı sıkı sarıldı. Sonra hiç sorun değil. Oğlumuzla gideriz dedi. Orient Express, ver elini İstanbul. Delikanlı hiç sorun değil demişti ama sorun büyüktü. Esir şehrin insanlarıydı İstanbul. Mustafa Kemal Bandırma Vapuru'na binerken İngiliz gelinin İngiliz işgalindeki kabusu başlıyordu. Dedim ya, işgal yıllarıydı. Herkes herkese şüpheyle bakıyor. Memleketi satanlar mimleniyordu. Faytona binip köşke geldiler. Aman da efendim hoş gelmiş, sefalar getirmişsiniz diye kucaklaşma beklenirken Bismillah. Nereden bulup getirdin bu gavuru dedi delikanlının ailesi. Memleket İngiliz süngüsü altında inim inim inlerken İngiliz gelin olacak iş değildi yani. Açlarına sığınıp göğüs gerdi der. Sevdiği adam uğruna kara çarşafı bile girdi İngiliz gelin. Müslüman oldu. Olga Sintina'ydı. Nadide adını aldı. Kaderin cilvesi mi desek ne desek, Mustafa Kemal Bandırma'ya binerken İstanbul'a inen bu genç kadının nüfus kağıdına doğum yeri olarak Bandırma yazıldı. Çünkü nüfus memuru doğum yerinin Londra olduğunu gördü. Londra Londra olmaz, olsa olsa Bandırma'dır diye kaydetti. Memleket kurtuldu, cumhuriyet kuruldu. Hariciye giren delikanlı Lozan'da İsmet İnönü'nün özel kalem müdürü oldu. Şak kanun çıktı, hariciyecilerin eşi ecnebi olamaz. İnönü pek beğendiği delikanlıya kıyamadı, boşan, birlikte yaşa, mesleğine devam et dedi. Delikanlı bu teklifi hakaret olarak kabul etti. Benim için ailesini, memleketini, dinini terk eden eşime bunu yapamam. Mesleğinden vazgeçerim, aşkımdan asla dedi. Bastı istifayı, ıvır zıvır işler yaparak evini geçindirmeye çalıştı. O zamanlar memur değilsen ayvayı yiyordun. Ayvayı yedi. Hayatları kaydı. Önce eldeki avuçtaki bitti, sonra gümüşler satıldı, ardından köşk gitti, dumduza kaldılar. Kiraya çıktılar. Tükene tükene gece konduya kadar düştüler. Çocukları olmuştu, saracak bez yoktu. Çarşafları yırttılar, bir eli yağda, bir eli balda doğup büyüyen delikanlı, eşinin hiç sızlanmadan dimdik duruşunu gördükçe yeniden yeniden aşık oluyordu ama kahrından alkole dadanmıştı. Çalışamaz hale geliyor, daha çok sefalete sürükleniyorlardı. Hayatlarında eksilmeyen tek kavram mutluluktu, mutluydular. İngiliz anne adı gibi hakikaten nadideydi. O kör kuruşun muhtaç hallerinde bile hastaneden atılmış iki çocuklu bir kadına evini açtı. Sokakta dilenen bir nineye kendi yatağını verdi. Aylarca baktı, yıkadı, pakladı. Komşularının fısır fısır dedikodusunu aldırmadan kaçak olarak yaşayan, dara düşmüş bir Fransızı sofrasına oturttu. Çocuklarına kuru ekmeği paylaşmayı öğretti. Bir gün İngiltere elçiliğinden görevliler geldi. Nasıl duydularsa duymuşlar. Çocuklarını al İngiltere'ye dön, eğitimden üstlenelim, sosyal güvencen olsun dediler Nadide'ye. Kapıdan kovdu. Eşim Türk, çocuklarım Türk, burada babaların yanında yaşayacaklar. Ben de onların yanında öleceğim. Benim için hayatını feda eden eşimi paraya değişmem dedi. İki millet, iki devlet, iki din arasında perişan olmuşlardı ama aşkları sapasağlamdı. Üstelik cumhuriyet de sapasağlamdı. O dönemin cumhuriyeti şimdiki gibi sadece parası olanlara değil, gariban ailelerin çocuklarına da fırsat eşitliği sağlıyor, okumaya niyetleri varsa okutuyor, üniversiteye üniversite ya bu konservatuarsa konservatuar, yeteneğin önü açılıyordu. Delikanlı, delikanlı gibi yaşadı, öldü. Nadide zatürreden vefat etti. Hayatın en çetin günlerini yaşadığı İstanbul'da kızının evinde. En çok kızına güvenir, en çok küçük oğlunu severdi. Bu koca yürekli kadının küllerinden doğan kızı Yıldız, oğlu Müşfik Kenter'di. Boşuna dememişler, işini yapacaksan aşkla yap diye. Ve merak ederim, tiyatroda sahneye koymak için Abuk subuk senaryolar aranır hep niye? Olga Sintina, Nadide Kenter'in bir fotoğrafı. Ahmet Naci Bey ile Sintinyen aşkı Türkiye'nin sanat tarihine iki inanılmaz evlat armağan etti. Kızları Yıldız hiç tartışmasız Türk tiyatrosunun yüz akı ve divası. 1928 doğumlu. İlk kez 1948'de sahneye çıktı. Bu kitabın yayınlandığı tarihte 87 yaşındayken gayet zinde, zarif, güzel, şık ve hala sahnedeydi. Oğulları Müşfik ise yeri doldurulamaz bir karakter. Yeri asla doldurulamaz bir sesti. Maalesef 2012'de 80 yaşındayken kaybettik. O da ölene dek sahnedeydi. Ayrımın sonu.